Ayrım 36, Yıkılan Servet, Ken Follett, sayfa 401. Bölüm 4, Haziran, 1. Kısım. Kordova Büyükelçiliğinde çıt yoktu. Üç memur da saatlerce önce evlerine gittiklerinden zemin kattaki bürolar bomboştu. Mickey ve Rachel 1. kattaki yemek odasında Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından Sir Peter Mountjoy ve karısı ile Danimarka Büyükelçisi ve İtalya Büyükelçiliğinden Şövalye Michel'den oluşan küçük bir gruba yemekli bir parti vermişlerdi. Konuklar gittikten sonra hizmetçiler her tarafı temizlemişti. Mickey çıkmak üzereydi. Evliliklerinin ilk çekiciliği yavaş yavaş sönüyordu. Çok çalışmış ama cinsellik konusunda deneyimsiz karısını korkutarak ondan uzak durmasını başaramamıştı. Cinsel birlikteliklerinde niyetlendiği her türlü sapık harekete hiç şaşmadan büyük bir coşkuyla katılması sinirlerini bozmaya başlamıştı. Karısı Mickey'nin her istediği şeyi olduğu gibi kabullenmeye hazırdı. Bu tavrını hiçbir şey değiştiremiyordu. Bugüne kadar hareketlerinde bu denli mantıksız bir kadın tanımamıştı hiç. Yataktayken onun her isteğini yerine getirdiği halde yatak odasının dışında bir kadının kocasının kölesi olmadığını iddia eden her iki durumda da aynı katı tutumunu sürdürürdü. Sonuç olarak hemen her konuda kavga ediyorlardı. Tam para ya da hizmetçiler yüzünden kavgaya tutuşmuşken Mickey giysilerini yukarı kaldır ve yere yat deyince az önce başlattıkları kavga birbirleriyle sarmaş dolaş bir halde son bulabilirdi. Ama artık her seferinde böyle olmuyordu. Bazen kocası onu yere yuvarlar yuvarlamaz tartışmaya başlıyordu. Son günlerde Mickey ile Edward eskiden beri gittikleri o uğrak yerlerine daha sıkça gidiyorlardı. Bu gece Nellie'nin genel evinde maskeli gece vardı. Bu da April'ın yeniliklerinden biriydi. Bu gece bütün kadınlar maske takacaklardı. April'ın ileri sürdüğüne göre maskeli gecelerde yüksek sosyeteye mensup cinsel bakımdan aradıklarını bulamayan kadınlar da onun kızları arasına karışacaklardı. Elbette bazı kadınlar o kızlardan değildi ama Mickey bu yabancı kadınların sapık heyecanlar peşinde koşan bir takım soylu hanımlar değil, daha çok mali güçlükler içine düşmüş orta sınıftan kadınlar olduğunu sanıyordu. Gerçek ne olursa olsun maskeli gece kaçırılmazdı. Mickey saçlarını taradı, puro tabakasını doldurduktan sonra merdivenlerden aşağıya indi. Aşağıda hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Rachel koridorda kapıya giden yolun üzerinde durmuş, yüzünde kararlı bir ifadeyle kollarını kavuşturmuş bekliyordu. ''Akşamın saat 11'inde nereye gidiyorsun böyle?'' dedi. ''Cehennemin dibine çekil yolumdan'' derken şapkasıyla şemsiyesini yerinden aldı. ''Nellie'nin evi dedikleri genel eve gidiyorsun değil mi?'' Mickey bir an şaşkınlıktan ağzını açamadı. ''Anladığım kadarıyla oraya gidiyorsun.'' ''Kim söyledi sana bunları?'' Karısı duralar gibi yaptıktan sonra ''Emily Plaster'' dedi. ''Edward'la birlikte oraya sık sık gittiğinizi söylüyor.'' ''Sen kadınların dedikodusuna kulak asma.'' Rachel'ın yüzü bembeyaz oldu. Ürkek ve sinirli bir hali vardı. Hiç böyle olmazdı. Galiba bugünkü kavgaları biraz değişik olacaktı. ''Artık oraya gitmeyeceksin.'' ''Sana kaç kez söyledim, efendine emir yağdırmaktan vazgeç.''
''Bu bir emir değil, uyarı.''
''Aptallık etme, çekil yolumdan.''
''Artık oralara bir daha gitmeyeceğine dair söz vermezsen eğer seni terk edeceğim. Bu evden hem de bu akşam gidip bir daha geri dönmeyeceğim.''
Mickey karısının çok kararlı olduğunu hemen anladı. Sinirli olması da bu yüzdendi. Sokak iskarpinlerini bile hazırlamıştı. ''Hiçbir yere gitmiyorsun.'' dedi. ''Seni odana kilitleyeceğim.''
''Sen onu zor yaparsın. Bütün oda anahtarlarını toplattım. Bu evin içinde kilitleyebileceğin tek bir oda yok.''
Bugünkü çekişmeleri ilginç bir çekişme olacağı benziyordu. Mickey ona doğru gülerek ''Çıkar şu pantolonunu bacağından.'' dedi.
''O sözler bu gece işlemez mi ki?'' dedi. ''Bu sözlerin beni sevdiğin anlamına geldiğine sanırdım. Ama artık anladım ki cinsellik insanları kontrol altında tutabilmen için bir araç sadece. Cinselliğin sana tat verdiğinden de kuşkuluyum.''
Mickey elini uzatarak göğüslerinden birini kavradı, giysilerinin altından ağırlığını ve sıcaklığını hissediyordu. Hem yüzüne bakıyor hem de göğsünü okşuyordu. Ama karısının kılı kımıldamıyordu. Bu gece kendini coşkuya teslim etmeyeceğini hemen anladı. Göğsünü daha bir inciterek sıktıktan sonra bıraktı. Gayet saf bir merakla, "Ne oldu sana böyle?" dedi. "İnsanlar bulaşıcı hastalıkları Nelly'nin evi gibi yerlerde kapıyor.
Oradaki kızlar temiz, hastalıksız."
"Lütfen Mickey, aptallık etme." Rachel haklıydı. Hastalıksız orospu diye bir şey düşünülemezdi. Aslında Mickey çok şanslıydı. Genel evlere şu kadar yıl devam ettiği halde sadece bir kez bulaşıcı hastalık kapmıştı. "Pekala," diyerek kabul etti. "Diyelim ki bir bulaşıcı hastalık kaptım.
"Hastalığı bana geçirirsin."
Mickey omuzlarını silkerek, "Bu kadınların bir şanssızlığı. Eğer kaparsam kızamık bile bulaştırabilirim sana."
"Ama frengi olursa kalıtsaldır."
"Sen ne demek istiyorsun?"
"Benden de çocuklarımıza geçer. Eğer çocuğumuz olursa tabii. Ben de onu istemiyorum işte. Bu denli korkunç bir hastalığı olan çocuk doğurmak istemiyorum."
Nefesi kesilecekmiş gibi konuşuyordu. Bundan da sinirlerinin ne kadar gergin olduğu anlaşılıyordu. Mickey bu kadının niyeti bozuk diye düşündü. "Rachel sonunda bu yüzden orospularla her türlü ilişkini kesinceye kadar seni terk ediyorum," dedi. Daha fazla tartışmanın bir yararı yoktu. "Kırık burunla hangi cehenneme gidermişsin bakalım şimdi görürüz," dedi ve elinde tuttuğu şemsiyeyi havaya kaldırdı. Rachel ondan böyle bir hareketi beklediği için hemen yana kaçtı ve kapıya doğru fırladı. Kapıyı da hafif aralık bırakmıştı. Şimşek gibi dışarı atıverdi kendine. Mickey arkasından koştu. Dışarıda onu bir başka sürpriz daha bekliyordu. Kaldırımın kıyısında bir araba duruyordu. Rachel arabanın içine attı kendini. Her şeyi nasıl da inceden inceye hesaplamıştı, şaştı. Arkasından arabanın içine o da atlayacaktı ki silindir şapkalı iri yarı bir adam onu engelledi. Bu babası avukat Bay Bodwin'di.
"Hareketlerine çeki düzen vermeye yanaşmadıkça," dedi.
"Siz karımı mı kaçırıyorsunuz yani?" dedi Mickey. Ona engel olmasına müthiş sinirlendi.
"Kendi özgür iradesiyle sizi terk ediyor."
Bodwin'in sesi biraz titrek çıkıyordu ama kararlı görünüyordu.
"Kötü huylarınızı bırakmaya karar verdiğinizde tekrar size dönecektir. Tatmin edici bir doktor raporu almanız koşuluyla tabii."
Mickey bir an kendini tutamayıp adama elini kaldırmak istedi ama sadece bir an, şiddet yöntemi Mickey'e göre değildi. Bu durumda avukat onu fiili saldırıda bulunmakla suçlayabilirdi. Böyle bir skandalda onun diplomatik kariyerinin sonu olurdu. Rachel buna değmezdi.
"Ben ne yapıyorum?" dedi kendi kendine. "Bu iş bu kadardı." "Al senin olsun," dedi. "Artık onunla hiçbir ilişkim kalmadı."
Döndü evin içine girdi ve kapıyı çarparak kapattı. Arabanın hareket ettiğini işitti. Rachel'ın ayrılışına üzüldüğünü fark edince biraz tuhafına gitti. Salt kendi huzur ve rahatlığı için onunla evlenmişti. Ayrıca Edward'ı evlenmeye razı etmenin bir yolu da buydu. Rachel'sız yaşam bir anlamda daha yavan olurdu. Günlük yaşamın bir takım çılgınlıklarını da tatmıştı. Bunu bu kadınla hiç yaşamamıştı. Çoğu kez çok yorucu da olmuştu. Ama sonuçta şöyle bir düşününce yalnız kaldığında her şeyin çok daha iyi olacağını itiraf etti. Biraz soluklandıktan sonra şapkasını başına geçirerek sokağa çıktı. Ilık bir yaz gecesiydi, hava açıktı. Yıldızlar pırıl pırıl parlıyordu. İnsanlar evlerini ısıtmak için kömür yapmak zorunda olmayınca Londra'nın havası yazları çok daha tatlı oluyordu. Regent Caddesi'nden aşağıya doğru inerken aklı gene o işe takıldı. Bir ay önce Tonio Silva'ya iyi bir dayak attırdıktan bu yana nitrat madenleri üzerine yazdığı makaleden hiç haber çıkmamıştı. Tonio belki de hala yaralarının iyileşmesini bekliyordu. Tonio'nun yeminli ifadesini imzalayan görgü tanıklarının adlarını ve adreslerini şifreli bir telgrafla Papa'ya gönderdikten sonra büyük bir olasılıkla şimdiye çoktan ölmüşlerdi. Hugo gelince gereksiz bir korkuya kapıldığından aptallaşmış bir hali vardı. Edward da bundan müthiş keyifleniyordu. Bu arada Edward, Solly Greenborn'un Santa Maria demiryolu tahvillerinin plasterlarla ortaklaşa yürütmeyi kabul etmesini sağlamıştı. Bu çok kolay olmamıştı. Soli çoğu yatırımcılar gibi Güney Amerika'ya biraz soğuk baktığı için Edward ona biraz daha yüksek komisyon teklif etmek ve Soli'nin daha hitam bulmamış spekülatif bir işine katılmak zorunda kalmıştı. Edward eski okul arkadaşları oldukları üzerinde durarak bunu kullanmıştı. Mickey sonuçta bu işin dengelenmesinde Soli'nin yumuşak yürekli oluşunun rol oynadığından çok emindi. Şu sıralar kontratları hazırlıyorlardı. Göründüğü kadarıyla işler çok ağır seyrediyordu. Mickey'nin hayatını zehir eden şey, bütün bu işlerin birkaç saat içinde kotarılamadığını Papa'nın bir türlü anlayamamasıydı. Papa paraları hemen istiyordu. Bununla birlikte üstesinden geldiği engelleri düşünürken Mickey'nin kendinden memnun bir hali vardı. Edward yüzünden iş az kalsın hiç yürümeyecek gibiydi. Ama Augusta'nın yardımıyla Edward'ın hem evlenmesi gerçekleşti hem de bankaya ortak edildi. Sonra Hugh Plaster ile Tonio Silva'dan gelen engellemeleri de yoluna koymuştu. Şimdi tüm bu çalışmalarının meyvelerini birer birer toplayacak Santa Maria demir yolu Mickey'nin demir yolu olacaktı. Yarım milyon pound az para değildi. Koca bir ülkenin askeri bütçesinden de büyük bir tutardı. Mickey'nin gerçekleştirdiği bu tek iş bile kardeşi Paolo'nun şimdiye kadar yaptıklarının hepsinden çok daha değerliydi. Birkaç dakika sonra Nelly'nin evine girdiği sırada parti çılgınca devam ediyordu. Bütün masalar tutulmuş, hava sigara dumanlarıyla iyice ağırlaşmıştı. Küfürle karışık ağız şakaları, boğuk boğuk çıkan kahkahalar, ağır dans parçaları, çalmakta olan küçük orkestranın sesini bastırıyordu. Bütün kadınlar maskeliydi. Bazıları çok sade birer maskeli ve kukuletalı manto giymişti. Birkaçının da sadece gözlerini ve ağızlarını açıkta bırakan başlıkları vardı. Mickey kimi kızları öperek, kimi tanıdıkları başıyla selamlayarak kalabalığın arasından güçlükle ilerliyordu. Edward oyun odasındaydı. Mickey'i görür görmez ayağa kalkarak "April bizim için bir bakire piliç bulmuş" dedi kısık sesiyle. Vakit çok geçti ve de biraz içkiliydi. Bekaret hiçbir zaman Mickey'nin özellikle ilgisini çeken bir şey değildi. Ama korkmuş bir kızın onda hep tahrik edici bir etkisi olmuş, duygularını gıdıklamıştır. "Kaç yaşında?" "17" dedi Edward. Kızların yaşını April hep küçülttüğünden Mickey içinden belki de 23 yaşındadır diye geçirdi ama yine de meraklandı. "Kızı gördün mü?" "Evet, yüzü maskeliydi tabii." "Elbette." Mickey kızın yaşam hikayesini merak etmeye başladı. Evinden kaçtıktan sonra Londra'da sürünen taşralı kızlardan biri olabilirdi pekala. Ya da haftada 6 şilin karşılığında her gün 16 saat köleler gibi çalışmaktan bıkmış bir hizmetçi kız da olabilirdi. Siyah maskeli bir kadın koluna dokundu. Maskesi maskeden başka her şeye benziyordu. April'ı hemen tanıdı. "Gerçek bir bakire" dedi. Kuşkusuz kızın kızlığını bozma ayrıcalığını yüklüce bir para karşılığında Edward'a verecekti. Mickey ona inanmamış gibi "Kendi elinle muayene edip kızlık zarına dokunabildin mi?" dedi. April bir baş hareketiyle ona itiraz eder gibi "Ne gereği var?" dedi. "Ben bir kızın doğru söyleyip söylemediğini hemen anlarım." Her ikisi de parayı Edward'ın ödeyeceğini bildikleri halde Mickey, "Eğer pat diye patlamazsa zırnık alamazsın ona göre" dedi.
"Anlaştık."
"Nedir kızın hikayesi?"
"Kız yetim kalınca dayısı tarafından büyütülmüş. Dayı kızı bir an önce uçurmanın telaşı içinde onu yaşlı bir adamla evlendirmeye karar vermiş. Kız buna karşı çıkınca dayı onu sokağa atmış. Ben de onu bu sıkıntılı durumdan kurtarayım dedim."
Mickey alay eder gibi "Sen bir meleksin" dedi. Anlattıklarının tek bir sözcüğüne bile inanmamıştı. April'ın maske arkasında kalan yüz hatlarını okuyamadığı halde onun bir şeyler çevirdiğini sezinliyordu. Mickey ona kuşkuyla bakarak "Bana gerçeği anlatsana" dedi.
"Anlattım ya" dedi April. "Eğer istemezsen senin ödeyeceğin para kadar parayı gözden çıkarmış daha 6 kişi var."
Edward telaşlandı. "Onu ben istiyorum. Tartışmayı bırak Mickey, şu kıza bir bakalım."
3 numaralı odada" dedi April. "Sizi bekliyor."
Mickey ile Edward sarmaş dolaş çiftlerin oturduğu merdivenlere doğru yürüyüp 3 numaralı odaya girdiler. Kız bir köşede ayakta duruyordu. Üzerinde müslin kumaştan bir giysi vardı. Başına kukuletayı andıran bir başlık geçirmişti. Gözleri ve ağzı açıktaydı sadece. Mickey kuşkuyla baktı kıza. Başını da yüzünü de hiç göremiyorlardı. Çirkin ve deforme bir yüzü vardı, belki de saklıyor olabilirdi. Giydirilip kuşatılınca hiç belli olmazdı. Şöyle bir dikkatle bakınca kızın korkudan titrediğini fark etti. Kasıklarında sancı yandıran bir hareket hissedince az önceki kuşkularını unutuverdi. Onu biraz daha korkutmak için yaklaştı. Giysisinin yakasına asılarak elini kızın koynuna daldırınca kız kendini geriye doğru çekti. Parlak mavi gözlerinden çok korktuğu hemen belli oluyordu ama hiç yerinden kımıldamadı. Küçük ama taş gibi göğüsleri vardı. Kızın korktuğunu görünce Mickey daha azgınlaştı. Genellikle Mickey ve Edward kadınlarla önce bir süre oynaşırlardı. Ama bu kez Mickey hemen başlamak istemişti. ''Yatağa çık, hemen diz çök,'' dedi kıza. Kız onun dediği gibi yaptı. Mickey kızın arkasına geçip eteğini sıyırdı. Kız korkudan bağırır gibi yaptı. Eteğinin altında hiçbir şey yoktu. Kıza girmek Mickey için umduğundan da kolay oldu. Yağlaması için April ona krem vermiş olmalıydı. Mickey kızlık zarı engelini hemen hissedince kalçalarını kavradı ve içine iyice yerleşince onu bütün gücüyle kendine doğru çekti. Kızlık zarı patlamıştı. Kız hıçkırarak ağlamaya başladı. Mickey o sırada o kadar heyecanlandı ki birden boşaldı. Mickey geri çekilerek kızı Edward'a devretti. Kamışının üzerinde kan vardı. İyice tatmin olmamıştı sanki ama iş tamamlanmıştı. Şimdi evde olup Rachel'la yatağa girmeyi canı çekti. Ama karısının onu terk ettiğini hatırlayınca fena oldu. Edward kızı sırt üstü yatırdı. Kız neredeyse yataktan yuvarlanacaktı. Dizlerinden kavrayıp onu yatağın ortasına doğru çekti. Edward bunları yaparken kızın başlığı biraz açılıverdi. ''Aman tanrım!'' diye bağırdı Edward. Mickey fazla ilgilenmeden ''Ne oldu?'' dedi. Edward elinde kamışı kızın kalçalarının arasında diz çökmüş duruyor, bir yandan da gözlerini dikmiş kızın yarı örtülü yüzüne bakıyordu. Kız yüzünü tekrar örtmeye çalışırken şaşkın bir halde hala ona bakıyordu. Edward ona engel oldu ve birden başlığını indiriverdi. İşte o anda Mickey, Edward'ın karısı Emily'nin çocuk yüzüyle kocaman mavi gözlerini gördü. ''Ben hayatımda hiç böyle bir şey işitmedim.'' dedi ve kahkahalarla gülmeye başladı. Edward kızgınlıktan omurdanmaya başladı. ''Seni pespaye kadın, beni rezil etmek için yaptın bunu değil mi?''
''Hayır Edward, hayır.'' diye bağırdı kız. ''Sana yardım etmek için yaptım, kendimize yardım etmek için.''
''Şimdi herkes öğrenecek bunu.'' diye bağırdı ve kıza bir yumruk savurdu. Kız bağırarak karşı koymaya çalışınca tekrar vurmaya başladı. Mickey hala gülüyordu. Şimdiye kadar gördüğü en şenlikli olaydı. Genel eve giden bir erkek kendi karısıyla karşılaşıyordu. Çığlıkları işiten April hışımla içeri girdi. Onu rahat bırak diye bağırarak Edward'ı ondan uzaklaştırmaya çalıştı. Edward onu bir tarafa itti. ''Karım değil mi? İstersem döverim.'' de dedi kükreyerek.
''Koca aptal, kadın sadece bir bebek istiyor.''
''Önce benim yumruklarımı istesin o.'' Bir süre daha mücadele ettiler. Edward tekrar karısını yumruklamaya başlayınca April de Edward'ın kulağına bir yumruk indirdi. Edward acıyla bağırdı. Hiç beklemiyordu çünkü. Mickey hala kahkahalarla gülüyordu. April sonunda Edward'ı karısından uzaklaştırabildi. Emily yataktan çıktı. Hiç de öyle hemen kaçmaya yeltenmedi. Tam tersi kocasıyla konuşmaya başladı.
''Ne olur Edward, beni bırakma.'' dedi. ''Ne istersen yaparım.''
Edward ona yeniden saldırdı. April çelme takarak onu yere yuvarladı. Edward dizlerinin üzerine kapaklandı. ''April kaç Emily.'' dedi. ''Kaç, yoksa seni öldürecek.'' Emily ağlayarak dışarı fırladı. Edward'ın öfkesi hala geçmemişti. Parmağını April'a doğru sallayarak ''Bir daha bu hastalıklı kerhaneye hiç gelmeyeceğim.'' diye bağırdı. Mickey kendini divanın üzerine bırakmış, kasıklarını tuta tuta gülmekten neredeyse patlayacaktı. 36. ayrımın sonu. Sayfa 410.